Ayrım 24.
Sayfa 216. Pearl Harbor'ı hatırlamak. Morita, ben Pearl Harbor'ı saat 6'da uyanmak için kurduğum radyodan duymuştum. Büyük bir şoktu. İlk düşüncem sonunda işin savaşa dayandığı olmuştu. Japonya'da pek çok kişi savaşa karşı uyarılarda bulunup durduğu halde zaten çoktan beri her şey o yöne doğru gidiyordu. Savaş patlayınca biz Japon vatandaşları olarak elbette ki kazanmak için elden gelen her şeyi yapmak gerektiğini hissettik. O sıralarda bu savaşı askeri kanadın yönetip yönetmediğini pek bilemiyorduk. Tek bildiğimiz Japonya'yı savunmamız, savaşmamız gerektiğiydi. Askeri kesimden çoğu kişi pek hoşlanmazdı ama onlar da genelde kaderlerini kabullendiler. Bu belki de Japon karakteri gereğidir. O sıra ben Osaka Üniversitesi'nde fizik bölümündeydim. Profesörüm Japon donanmasına ileri silah teknolojisi geliştirilmesine yardımcı oluyordu. Ben de ona yardım etmeye gönüllü oldum. İşim ısı güdümlü füzelerin geliştirilmesine yardımcı olmaktı. Atom fiziğine de giriyorduk. Ben bir makale yazmış, atom enerjisinin teorik olarak bomba amacıyla ya da kullanılabileceğine değinmiştim. Ama o zamanki teknolojinin düzeyiyle buna yetecek uranyumu biriktirmenin 20 yıl süreceğini söylemiştim. Buradan da atom bombasının içinde bulunduğumuz savaşta kullanılamayacağı sonucuna varmıştım. Bazen bir B-29 düşürüldüğünde parçaları bizim laboratuvara analize getiriliyordu. Bu makineleri görmek karşımızdaki teknolojik uçurumu görmemi sağladı. Donanmada askerlik yaparken hava fotoğrafları bölümündeydim. Fairchild marka bir fotoğraf makinesi kullanıyordum. Japon makinelerinin hemen hemen tümü Fairchild'ın kopyasıydı. Bunun yalnız fotoğraf makinelerinde değil her şeyde böyle olduğunu, bizim her şeyi ABD'den öğrenmekte olduğumuzu o zaman anladım. Yani Japonya savaşın ilk aylarında Hawaii'de olduğu gibi bazı zaferler kazanmış olsa bile bunun çok tehlikeli olduğunu, nedeninin de Amerika'nın teknolojideki ileri durumu olduğunu biliyorduk. Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombalarının düşmesi bir şok oldu. Benim fizik bilgime göre ABD'nin bilimde 20 yıl sonraya sıçramış olduğu ortadaydı. Bombadan sonra hiçbir şansımız kalmadığına kesinlikle inandım. Daha sonra savaş bitince duygularım karmaşıklaştı. Kazanmayı istemiştik ama teknolojik açıdan bu kadar gerideyken hiçbir şansımız olmayacağı belliydi. Bu üzüntülerime rağmen artık daha yeni bombalar atılmayacağına, daha fazla zarar verilmeyeceğine de seviniyordum. Rockefeller, benim o sıradaki düşüncelerim de şimdi olduğu gibi, bombaların atılmasının her ne kadar çok sayıda masum insan ölümüne neden olmuşsa da, aynı zamanda süreyi büyük ölçüde kısalttığı, böylelikle daha pek çok kişinin ölmesini önlediği yolundaydı. Siz o konuda ne hissediyorsunuz? Bir Amerikan düşmanlığı doğmuş muydu? Morita, o sırada haberler askeri kontrol altında olduğu için atom bombası atıldığını duymuştuk ama ne kadar zarar verdiğini, kaç kişiyi öldürdüğünü bilmiyorduk. Ayrıca unutmayın ki Japonya'da halk aslında hiçbir zaman Amerikalılar düşman olarak karşı karşıya gelmedi. Havadan bombardımanlar elbette oluyordu ama bu da doğanın getirdiği deprem felaketlerinden farklı değildi. Düşmanla yüz yüze gelmediğimiz için biz Japonlar pek de Amerikan düşmanı duygular geliştirmedik. Amerikan işgali ve savaş sonrası onarımları. Rockefeller, savaştan sonra müttefik liderliği Almanya'nın da Japonya'nın da ekonomik açıdan kendi kendilerine yeterli ve demokratik ortaklar olarak diriltilmesinin kendi çıkarımıza olduğunu gördüler. Onların tekrar silahlanıp yeni bir savaş başlatmasını önlemek için adımlar atılması gerektiğine karar verdiler. Tarih bize bu politikanın akıllıca bir şey olduğunu göstermiştir. Morita, Amerikan işgal kuvvetleri gelmeden önce bize çok gaddar davranacakları konusunda uyarılmıştık. Ama gerçek farklı oldu. Amerikalılar öyle cömert, öyle dost davranışlıydı ki. Ufacık şeyler, bize çikolata, ciklet, sigara vermek gibi şeyler, durumun adam akıllı kötü olduğu o günlerde çok fark yaratıyordu. Zorluklarla dolu savaş sonrası günlerinde tüm Japonların kafasında sağ kalabilmek vardı. Askerler cepheden dönüyor, nüfusu şişiriyordu. Yiyeceğimiz de enerjimiz de yoktu, ne elektrik vardı ne de herhangi bir tür ısıtma. 1953'te Avrupa'yı ziyaret ettiğimde sokaklardaki taş ve tuğla enkazı hala ortadaydı. Ama Tokyo'da ve diğer kentlerde yıkıntı molozu bile yoktu. Bizim evlerimiz kağıttan ve ahşaptan yapılmış olduğu için yanmış kül olmuşlardı. Geriye hiçbir şey kalmamıştı. İnsanlar barınaksız yaşamaktaydı. Milletimizi yeniden inşa etmek için bir konsensüs oluşturmaktan başka çaremiz yoktu. Başka türlü sağ kalamazdık. Böyle durumlarda Amerikan yardımı çok işe yaradı. Yiyecek ve enerji verdiler. Biz bu yüzden Amerikan yanlısı olduk. Amerika'nın yardımı olmasa sağ kalamazdık. Tabii General MacArthur'un garnizonunda daha geniş bir gündem vardı. Onun niyeti Japonya'nın sistemini tümden değiştirmekti. Aslında bugün bize Japonya'nın geleneksel usulü diye tanıtılan pek çok şey, örneğin ömür boyu tek müessesede çalışmak ve idari rehberlik gibi şeyler aslında Amerikan politikasının sonuçlarıydı. MacArthur, Japonya'ya totaliter sistemin yanlış olduğunu söyledi. Demokrasiyi benimsememiz, ifade özgürlüğüne izin vermemiz gerektiğini söyledi. O nedenle de komünistler ve sol kanat sendikacıları cezaevlerinden serbest bırakıldı. Siyasal sürece katılmaları sağlandı. Sonuçta iş kanunları ve istihdam adetleri tümüyle değişti. Artık iş yerlerinde yönetimler hiç kimseyi işten çıkarma hakkına sahip değildi. Japonya'da ömür boyu istihdam sisteminin başlangıcı budur. Kimseyi kovamıyorduk. Bugün Japon şirketi bir iş kuruluşu değil, bir sosyal yardım kuruluşudur. Çünkü elemanlarımıza ömür boyu bakmak zorundayız. Artık Japonya'da herkes bu aile duygusunu kabullenmiş durumda. Bir arada yaşamamız, ödülleri ve acıları paylaşmamız gerektiğine inanıyor. Yani bu sistem herkesin sandığı gibi Japon geleneğinden gelen bir şey değil. Savaştan önce herkes kovulabiliyordu. MacArthur'ın savaş merkezi GHQ aynı zamanda bir önemli politikanın daha sorumlusuydu. Geleneksel olarak demokrasi demek özgürlük demekti. Özgürlük de herkesin her istediğini yapması, başkalarının hiç düşünmemesi demekti. Böyle bir formül bizim için bela habercisiydi. Çünkü savaş sonrasında özgürlük de aşırıya kaçılmıştı. Bu nedenle GHQ bize pek çok rehberlik verdi. Japon hükümetine pek çok şey önerdi ama bunları sözlü olarak önerdi. Hiçbir şeyi yazıya dökmedi. Örneğin GHQ Japon hükümetine siz önderlik etmelisiniz ama bizce şöyle yapmanız gerek diyordu. İşte ünlü Japon İdari Rehberlik Uygulaması MITI'nin Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı kökü de budur. Bu yüzden de bugün Amerikan hükümeti kalkıp da Japon hükümetini gereğinden fazla idari rehberlik verdiği için suçlayınca bunu garipsiyorum. Rockefeller. Ben Japonya'ya ilk olarak 1962'de gitmiştim. O sıra Chase Manhattan Bank başkanıydım. O zamana kadar Japonya olağanüstü bir tempoyla gelişmeye başlamıştı. Buna paralel olarak da randımanı, disiplini ve organizasyonu etkileyiciydi. Japonlar hakkındaki düşüncelerimizin, yani onların iyi kopyacı olduğu, kendiliklerinden bir şey yaratamayacağı düşüncesinin bir efsane olduğu belli olmuştu. Morita. 1955'te Sony ilk transistörlü radyosunu piyasaya sürdü. 1961 geldiğinde hisselerini Wall Street'e sunan ilk Japon firması olduk. Japonya'nın o sıradaki başbakanı Hayato Ikeda, Amerikan sermaye yatırımlarını Japonya'ya çekmeye çok ilgi duyuyordu. Bu nedenle de Japon sanayini ilerletmek için Amerikan yatırımcılarından fon toplama çabalarımızı destekledi. Rockefeller. Sony Japonya'nın yükselişinin bir amblemidir. O yükseliş aslında Chase'in Asya'ya ilgisinin artışında da başta gelen etken olmuştur. Tabii diğer Amerikan finans kuruluşları için de durum aynıdır. 1962 birçok bakımdan Japon mucizesinin başlayış yılıdır. Ticaret dengesinin suçlusu kim? Morita. İş dünyası liderlerinden biri olarak bence bugün ABD-Japonya ilişkilerinin en başında ticaret anlaşmazlığı gelir. Daha derin bir işbirliğini teşvik etmek amacıyla bu tartışmalara iki tarafın sanayicilerin de katılmasını umuyorum. Japon sanayileri Amerikan İmalat Okulu'nun eski mezunlarıdır. Biz temel kavramlarımızı kalite kontrolü, üretim teknolojileri, muhasebe teknikleri ve tüm modern sanayi yönetim metotları gibi şeyleri hep ABD'den öğrendik. Ama mezuniyetten sonra okulda öğrendiklerimizi kendimiz geliştirmesek pek de iyi öğrenci sayılamazdık. Japonlar iyi öğrenciydi. Kazandığımız bilgileri kullanarak ona kendi yaratıcılığımızı katarak yeni sanayiler kurarak ilerledik. Örneğin biz transistörleri sizden aldık. O kavramı kullanarak transistörlü radyoyu yarattık. Ama 1959'da bunu ihraç etmeye başladığımız anda, üstelik o sıra üretimimiz çok küçüktü, Amerika'daki Elektronik Sanayi Derneği kalktı, Japonya'dan transistör ithal etmenin gelecekte ABD savunmasına zarar vereceğini ileri sürdü. Biz o sıra Made in Japan etiketinin kötü imajını düzeltebilmek için yaptığımız ve ihraç edeceğimiz malların en yüksek kalitede olmasına önem veriyorduk. Yavaş yavaş Made in Japan imajı değişti, ihracatımız arttı. İşte ticaret anlaşmazlığı buradan kaynaklandı. Şimdi Amerikan tarafı sürekli olarak ticaret dengesizliğinden yakınıyor. Ama bunun gerçek nedenleri nedir? Biz televizyon ihracatçılarının başlarında geliyorduk. Bu Amerika'da büyük sorun oldu. ABD ticaret temsilcisi gönüllü sınırlamaların pazarlığını oturdu. Bu görüşmeler 3 yıl sürdü. O 3 yıl içinde birçok şirket üretim faaliyetlerini Amerika'ya taşıdı. Sonuçta bizim tüketici elektroniğinde ihracat rakamımız hayli düştü. Otomobilde bile Japon şirketleri Amerika'da fabrika kuruyor. Böylece ihracat rakamını düşürüyorlar. Yarı iletkenler için Japon sanayi ABD'ye birkaç kere satın alma ekibi yolladı. Japonya'ya yarı iletken ithal etmeye çalıştı. 1992'ye gelindiğinde tıpkı ABD hükümetinin de istediği gibi yarı iletkenlerimizin %20'si ABD'den geliyordu. Ama yine de ihracatımız genel rakam olarak artmayı sürdürdü. Dengesizlik bugün de artıyor. Bu neden böyle? İlk önce kendimize soracağımız şey, yalnız somut mallardaki ticaret dengesizliği mi önemli? Yani yalnızca otomobillerle tüketici ürünleri mi önemli? Çünkü rakamlara yansıyan bir tek onlar. Diğer alanlarda, örneğin turizmde, yatırımda, Japonya'dan gelen finansmanda neler olduğu o rakamlara hiç yansımıyor. İkincisi, somut malların ticaretine bakarken de o ticaretin bileşiminin nasıl değiştiğini görmeliyiz. İhraç ettiğimiz televizyon ve otomobil rakamı düştü ama Amerikan sanayine yedek parça satıcısı durumumuz, teknolojik komponentler ve Boeing'e uçak parçası satışlarımız çok önemli oldu. Amerikan yüksek teknoloji sanayileri birçok komponenti Japonya'dan almakla kalmıyor, yeni aygıtlar geliştirmemizi de istiyor. Bunların da fiyatı yüksek oluyor. Japon ve Amerikan sanayileri birbiriyle öylesine dolaşık durumlarda ki, dengesizlikten söz edip de sanayinin genel yapısındaki trendleri tartışma dışı bırakmakta bir anlam kalmıyor. Demek ki sürekli olarak dengesizlikten söz etmek yerine, sanayide ortak işbirliği için hangi adımların atılması gerektiğine dikkatle bakmak gerek. Ne var ki ABD'de antitrust yasaları var. Amerikalı ortaklarımızla teknolojideki trendleri konuşurken karşımıza bunlar çıkıyor. Avrupa'da antitrust sorunları çok daha az. Avrupa ve Japon tüketici sanayilerinin üst yönetimleri bir süreden beri yıllık toplantılar yapmaya başladılar. Teknoloji trendlerinin geleceğini konuşuyorlar. Nasıl ilerleyeceğimiz konusunda bir konsensüs oluşturabilirsek o zaman her şirket yatırımını yapar, çabalarını yeni ürünler geliştirmede yoğunlaştırır. 10 yıl sonra onlar ilerlemişse biz yakınmayız, biz ilerlersek de onlar yakınmamalı. Ticaret konusunu yeniden bir çerçeveye oturtma yolunda uygun bir başlama noktası, antitrust yasalarını yeniden gözden geçirmektir. Bunu yalnız hukukçuların değil, sanayicilerin bakış açısından da yapmak gerekir. Rockefeller, son 4 yıl içinde anladığım kadarıyla ABD'nin Japonya'dan ithalatı 5 kat artarken, ihracatı yalnızca %10 artmış. Esas önemli olanın ödemeler dengesi olduğuna, somut mallardaki ticaretin dengesi olmadığına ben de katılıyorum. Giren doların mı yoksa çıkan doların mı daha çok olduğu ticaretin dengede olup olmamasından daha önemli. Katıldığım bir noktada bizim çok uluslu şirketlerle ilgili antitrust yasalarımızın gerçekten gözden geçirilmesi gerektiği. Hala bir şirketin yalnızca Amerikan şirketi ya da yalnızca Japon şirketi, yalnızca Alman şirketi olduğu günlerdeki yasaları uyguluyoruz. Oysa şimdi şirketlerin pek çoğu gerçek anlamda uluslararası. Ama yine de bizim ülkemizdeki en büyük kaygı, hakkaniyetli alanda oynamak denilen ilkeye dayalıdır. ABD piyasalarının Japonlara, Japon piyasalarının ABD'ye olduğundan daha açık olduğu, bunun özellikle bankacılık ve finansmanda böyle olduğu doğrudur. Bu nedenle de ilişkimiz dengeli değildir. Elbette ki bu piyasalara erişim konusunda çok çeşitli iç politika etkenlerinin de devreye girdiğinin farkındayım. Bazı ABD sektörlerinde, genellikle de tarımda, bazı korunan pazarlar da vardır. Örneğin şeker pancarına uyguladığımız güçlü korumanın nedeni yalnızca pancar üreticilerinin lobi gücüne dayanmaktadır. Pirinç de Japonya'da korunur. Ama sizin tüketicileriniz daha ucuza pirinç alabilse, bizimkiler de daha ucuza şeker alabilse, tüketicilerimiz yararlı çıkmaz mıydı? Morita, hakkaniyet serbest ticaretin kilididir. Ben Amerika'da iş kurduğumdan beri Sony'ye hep hakkaniyetli davranılmıştır. Japonya'nın haksızlık ettiğini söylüyor değilim ama ekonomik sistemimizin uzun vadede iyileştirilmesine çok pay var. Bu tür alanlardan biri de piyasanın açıklığı. Bir başkası bazı alanları yasa düzenlemesinden çıkarıp serbest bırakmak. Gai Atsu ya da yabancı baskısı bizi değişmeye zorlayacaktır. Bu nedenle Amerika'nın neden Japonya'ya değişmesi için baskı yaptığını anlıyorum. Buna karşılık ABD çok esnek. Bir yeni fikir çıktı mı onu herkes dener. Bu açıklık Amerikalılara, eğer fikirleri iyiyse, kendileri o fikre güveniyorsa, herkesin de o fikri beğeneceği inancını veriyor. Ama Japonya için, başkaları için fikirlerin değişmesi konusunda Amerikan temposunu izlemek çok zor. Bununla birlikte karşılıklı bağımlılığımızın çok fazla olması, gelecekle ilgili farklı bakış biçimlerimizde de bir uzlaşma noktası bulmamızı şart kılıyor. Bunu yapabilmek için çok güçlü liderliğe ihtiyacımız var. Çünkü hem Amerikalı yetkilileri kendi görüşlerimize ikna etmemiz, hem de Japon yetkilileri ve genel kamuoyunu değişmeye ikna etmemiz gerekiyor. Japonlar budala değildir. Neler yapmamız gerektiğini çoğu şimdiden biliyor. Ama değişme inancını gerçekleştirmek ve uygulamak için pek çok iç politik engeli aşmak zorundayız. Şimdi içinde bulunduğumuz dönem, savaştan bu yana geçen 40 yıldan, yani Liberal Demokrat Parti'nin, LDP, mecliste çoğunluğu elinde tuttuğu dönemden çok farklıdır. O yıllarda iş adamlarının politikaya kaygılanması gerekmiyordu. Yasaları Kongre'nin önerdiği ABD'de olduğu gibi bizde de yasaları önerenler Japon bakanlarıydı ve bunlar uzun vadeli düşüncelerde gerçekten çok ustaydılar. O zamanlar meclisteki LDP çoğunluğu genellikle yasayı geçirmeyi de başarıyordu. Oysa şimdi 2. Dünya Savaşı'dan bu yana ilk defa olarak gerçek bir siyasal krizle karşı karşıyayız. Konu ister pirinç piyasasını açmak, ister yabancı ülkelere uluslararası barış gücüne katılacak kuvvetler yollamak olsun, artık yasalar meclisten o kadar kolay geçmiyor. Japonya'dan genellikle Japon AŞ diye söz ediliyor. Ama güçlü yürütme mercileri yok. Her bakanlık tıpkı bir şirketin bir departmanı gibi büyük güce sahip. Ama iş hayatında üst yönetim şirketin tüm geleceğini dikkate alır, departman yöneticisinin kararını reddetme gücü vardır. Japonya politikasında bu böyle değil. Kenbei ve Japon düşmanlığı. Rockefeller. Bugünlerde ABD'de Japon düşmanlığı sözü sık sık geçiyor. Hiç kuşku yok ki böyle şeyler var. Ama söylenenlerin bir kısmı da haksızlık. Ama ben yine de bunun yoğunluğunun arttığı kanısında değilim. Eğer bir değişiklik gösteriyorsa herhalde azalıyordur. Mitsubishi şirketi Rockefeller grubunun %80 hissesini satın aldığında insanlar Japonya Amerika'yı satın alıyor diye pek kaygılanmıştı. Oysa bana göre bu alışverişin çok geçerli nedenleri vardı. Rockefeller grubu anlaşma hakkında pek çok kişi ne düşünmüş olursa olsun satış temaslarını başlatan da Mitsubishi değil bizim grubumuz olmuştu. Bu olayı Amerikan varlıklarını yutmak isteyen açgözlü bir Japon grubuna satış olarak görmek hiç doğru değil. Ayrıca bir Hollywood stüdyosunun Columbia Pictures'ın satışı olayı da var. Morita, Sony'nin Columbia Pictures'ı satın alması konusunda bazı Amerikan gazetelerinde Sony'nin Amerikan ruhunu satın almaya çalışmakla suçlanması beni şoka sürüklemişti. Öyle sansasyoneldi ki. Amerikan teknolojisinin ve sanayinin gerçek sembolü olduğuna inandığım RCA, Fransız elektronik şirketi Thomson'a satıldığında Amerikan gazeteleri hiçbir şey söylememişti. RCA, Amerikan elektronik sanayinin lideri olduğuna göre, onu Fransızların satın alması bu gazetecilerin Amerikan halkını uyarması için uygun bir fırsat olurdu. Bugün Amerikan sanayiindeki en büyük kriz, RCA'nin sivrildiği alanlarda liderliği elden kaçırmasıdır. Pan Am gibi dünyanın her yanına Amerikan bayrağını taşıyan bir kuruluş da şimdi artık yok. Amerika çok yaygın alanlarda çok önemli güçlerini kaybediyor. Esas mesele burada. Zaten biz Columbia Pictures'ı ABD'den taşıyıp götürmüş değiliz ki. Hatta o işletmede yönetimi daha iyileştiriyoruz. Film sanayi güçlü bir ihracatçı olduğu için Amerika'ya iyi bir gelir sağlar. Bu açıdan biz Amerikan gücünü engellemiyor, tersine ona yardımcı oluyoruz. Rockefeller. Amerikalıların çöl fırtınası operasyonunda Japonların yardım etme konusundaki geç cevabından rahatsız olduğu bir gerçektir. Ama sonunda Japonya 13 milyar dolar verdi, yani savaş giderlerinin dörtte birini karşılamış oldu. Bu bana büyük bir cömertlik gibi göründü. Ama sonucu gölgeleyen Japonya'nın bu karara varma işini o kadar uzatması olmuştu. Zaten Japonya hep öyledir. İster siyasal nedenle ister başka nedenlerle olsun, Japonya genellikle bir sonuca çok uzun sürede varıyor, bir taahhütte bulunmakta, özellikle tatsız bir taahhütte bulunmakta kararsızmış gibi gözüküyor. Ama sonunda her seferinde iyi bir kararla ortaya çıkıyor. Morita, Japon düşmanlığının Japonya'daki karşılığı Kenbei'dir. Bunun aslı Amerika'dan hoşlanmamaktır. Onun da yükseldiği bildiriliyor ama bence bu pek ciddi olamaz. Şimdi Sony'nin ve benim Columbia meselesinde eleştirilişimize dönersek, belki de fazla duyarlı bir sinire dokunmuş olabilirim. Amerikan tepkileri bana bir olayı hatırlattı. Savaş çıktığında Amerika'daki Japonlar, hatta Amerika vatandaşı Japonlar zorla yerlerinden alınıp toplanmıştı. Kendi kendime belki de Amerikalılar Japonları hala yabancı, hala düşman diye görüyor dedim. ABD'ye yaptığımız o dev yatırımlara ekonomik açıdan onca karşılıklı bağımlılığımıza rağmen, biz Japonların Amerika'da toplumun gerçek üyesi olarak görülebilmek için yapabileceğimiz bir tek şey var, o da iyi vatandaş olmak. Öyle olursa Amerikalı politikacılar Japon düşmanlığı yaptığında oy kaybederler. Amerikalı politikacıların tutumu ancak böyle değiştirilebilir. Rockefeller, nihai analizle ben ABD-Japonya ilişkileri konusunda iyimserim. Her iki tarafta pek çok iyi niyet var. Sorunlarımızla ciddi olmakla birlikte, ki onları azımsamak hatasına düşmememiz gerekir, bunlarla baş etmek mümkündür. Çünkü bu çabayı göstermemiz için yeterince ortak çıkarlarımız var. Morita, elbette ki zaman zaman ciddi sorunlarımız olacaktır. İkimiz de büyük ve karmaşık ülkeleriz. İlişkilerimiz de pek çok alanlara yayılmış durumda. Birçok noktada uyuşmazlığa düşeceğiz. Ama bence bunları iyi ilişkilerin kaçınılmaz sürtüşmeleri olarak görmemiz gerekir. 1991 Yomiuri Shimbun. Ulus Devletin Silinişi. Nelson Mandela. Nelson Mandela, Güney Afrika'nın Cumhurbaşkanı olarak şimdi kendi ülkesindeki apartheid mücadelesinin ötesine, ekonomik aydınlıkla karanlığa bölünmüş olan bir dünyaya, özellikle Afrika'da çözülen devletlerin durumuna bakmak zorunda. NPQ'da 1994 yazında yayınlanmış olan bu denemede, Cumhurbaşkanı Mandela dünya görüşünü ortaya seriyor. Johannesburg. Bizler tarihin bir başka önemli geçiş döneminde söylenmiş sözü kullanırsak tarihin yazılışına tanık oluyoruz. Bu böyle olduğu için dünyada bir düzen duygusu geliştirmeye ihtiyaç var. Bunu yapabilmek için de milletler camiasındaki sorumlu üyelerle doğrudan bir bağlantı kurmak gerekir. Bunun tersi de doğrudur. Eğer ülkeler toplum haklarından yararlanmak istiyorlarsa sorumlulukla hareket etmek zorundadırlar. Filozoflar bize vatandaşlık haklarının ortak bir amacın değerlerini paylaşmaktan kaynaklandığını öğretiyor. Yeni bir yüzyıla hazırlanırken her ülkenin kendisini meşru çerçeve içinde yeni bir düzene bağlayacak ortak özellikler dizisini oluşturması gerekiyor. Güney Afrika'nın bu bağlamdaki dış politika sınavı iç politikalarının niteliğinde yatmaktadır. Hükümetim Güney Afrika'nın çeşitli insanların barış içinde yaşayabileceği bir dünyanın sembolü olmasını istemektedir. Hükümetin bu niteliği dış politikamızı da yansıyacaktır. Güney Afrika demokratik hükümetler sistemlerini teşvik etmek yolunda çaba harcayan ülkeler arasında olacaktır. Afrika'da bu özellikle önemlidir ve bizim dikkatimiz de kıtanın tümünde bir hoşgörü ruhu ve sağlam yönetim biçimi üzerine odaklanmış olacaktır. Afrika için bir sistem, dünya için başka bir sistem söz konusu olamaz. Afrika'nın sömürge dönemi sonrası tarihinden alınacak bir tek ders varsa, o da hesap vermek zorunda olan bir hükümetin iyi hükümet olduğudur. Bunu bir Afro-karamsarlık olarak görmek hata olur. Güney Afrika kendi kıtasal kaderinden kurtulamaz, zaten kurtulmak gibi bir arzusu da yoktur. Enerjilerimizi Afrika'ya yöneltmezsek, biz de kıtanın en uzak köşelerini harap olmaya sürükleyen güçlerin kurbanı olabiliriz. Birkaç on yıldan beri Güney Afrika'nın uluslararası ilişkileri tıpkı iç politikası gibi apartheid felaketiyle simgelene gelmişti. Soğuk savaş her ne kadar ulusal düzeye indirilmişse de uluslararası toplum yavaş yavaş bu ülkenin tek ve en önemli sorununun doğu-batı çatışması değil, insanlık gururu ve ırksal eşitlik olduğunu anlamıştır. Dünya insanları apartheid'e son verme çabalarına Güney Afrika rejimini boykot edip yalnız bırakarak katkıda bulunmuşlardır. Güney Afrika halkı isyan edip ayağa kalkmış, siyasal hareket özgürlük mücadelesine dönüşmüştür. 1980'lerin sonu gelirken beyaz Güney Afrika dünyanın en yalnız ülkesiydi. Ama Güney Afrika'nın halkı uluslararası toplumdan hiçbir zaman kopmuş değildi. Ülkenin yeni bir dünya düzeninin ortak özelliklerine katkıları, bu yalnızlığının ve onun tersi olan yakınlaşmanın getirdiği benzersiz tecrübenin sayesinde olacaktır. Güney Afrika'nın küresel kaderi dünyayı apartheid'e karşı bir araya getirip birleştiren o canlılığı sürdürmeye bağlıdır. İşte bu birleşim ilkelerle ön yargıları birbirinden ayırt edebilmekten, etiği tecrübeden, kurnazlığı beceriksizlikten ayrı tutmaktan gelmektedir. Dünya toplumu tüm belirsizliklerin arasında istikrarı aramakta olduğu için bizim kendi deneyimimiz de uluslararası olaylarda insan haklarına adanmışlığımızdan vazgeçmeyeceğimizi ortaya koymaktadır. Küresel değişim bu konunun önemini büsbütün arttırmıştır. Yakın tarihin trajedileri Saraybosna'dan Ruanda'ya kadar çeşitli yerlerde yer almış olan ve etkili elektronik medyaya görüntüleriyle can vermiş olan olaylar ortak geleceğimizi sağlamakta, insan haklarının önemini bir kere daha altını çizmektedir. Hükümetler insan haklarıyla ilgili yüksek idealleri gözden kaçırmamanın yanı sıra konuyu çerçeveleyen demokratik realizmin de bilincinde olmalıdırlar. İnsan haklarını ihmal etmek iç ve dış felaketin kesin reçetesidir. Dünyanın çeşitli yerlerinde gördüğümüz ayrılıkçı hareketler bir ihmalin ürünüdür. Küresel güçler ulusal egemenlik kavramını aşındırır. Ticaretten iletişime kadar pek çok faaliyeti etkilerken bir paradoks gibi ayrılığı sağlama araçlarının arttırılmasıyla birlikte gelmiştir. Farklı görüşte olma hakkı ne yazık ki farklı olma savaşı haline dönüşmüştür. Devletlerin şiddet sonucu parçalanması Afrika'daki ve diğer yerlerdeki bazı ülkelerin çeşitliliği insani koşulların ayrılmaz bir parçası olarak görmeyi kabul etmeyişlerini işaret etmektedir. Başarısızlığa uğrayan bu devletler kendi halklarının potansiyelini yok etmese bile emip tüketecek daha ölümcül bir mücadelenin pençesine düşeceklerdir. Başka yerlerde sağlanan büyük teknolojik ilerlemelerin giderek gerisinde kalacaklardır. Pek çokları bunun benim ülkemin de kaderi olduğuna inanmaktadır. Oysa çok yanılmaktadırlar. Dünyada hoşgörüsüzlüğü Güney Afrikalılar kadar yaşamış halkların sayısı pek azdır. Bu bizim demokrasiye ve hoşgörüye yönelik azmimizi çelikleştirmiştir. Apartheid'in en karanlık günlerinde sarsıntılı geçiş dönemimizin en trajik anlarında bile her renk ve inançtaki Güney Afrikalılar büyük bir kişisel cesaretle farklılıklara saygılarını belli etmişlerdir. Güney Afrika dış politikasının merkez amaçlarından biri, tıpkı iç politikasında olduğu gibi dünyayı çeşitlilik için güvenli bir yer haline getirmeyi demokratik yollarla sağlayacak olan kuruluşları ve güçleri teşvik etmek olacaktır. Bizim 21. yüzyılla ilgili vizyonumuz budur. Ama 21. yüzyılın eşiğinde olmak bir takım yeni zorlukları da beraberinde getirmektedir. 16. yüzyıldan bu yana ulus devlet bize uluslararası politikada hazır bir rehber sunmuştur. Ama bu son 5 yıl devletlerin küresel geçişte gerekli olan uyum konusunda ne kadar başarısız olduklarını göstermiştir. Olayların büyüklüğü karşısında devletler çok çaresiz, çok sarsak gözükmektedirler. Ticaret savaşlarından kamu sağlığına kadar türlü konularda başarısızdırlar ve bu durum bugün sıradan insanların hayatlarını etkilemektedir. Bir zamanlar dünyamızın başta gelen düzenleme ilkelerinden olan egemenlik de derinden derine sarsılmaktadır. Demokratik bir Güney Afrika'nın bu yeni dünyaya nasıl uyabileceğini anlamak için olup bitenleri iyi anlamak önemlidir. 1960'ların sonlarından itibaren eskiden tek tek ülkelerin elinde bulunan ekonomik güç, hiç ulusal sınır tanımayan girişimci bir beceriler havuzuna doğru kaymaya başlamıştır. Artık refah içinde yaşamak tek tek ülkelerin yurt içi performansına bağlı bir şey değildir. Ulusal ekonomilerin kaderi çoğu zaman daha başka yerlerde tayin edilmektedir. Karşılıklı bağımlılığa yönelik bu gidiş iletişimin artan etkisiyle hızlanmıştır. Bu devrim mikroçip yani yonga mucizesinin de devreye girmesiyle şirketlerin çok uzaklarda faaliyet göstermesine izin veren teknolojik hamlelere izin vermiştir. Sanayi üretim rekabetçi işçilik ücretlerinden yararlanarak gezegenin her yanına yayılmıştır. Çok tanınmış markalar küreselleşmiş, daha az milli olmuş, hizmetler ekonomilerin niteliğini yeni rotalara sokmuş, onları da ulusaldan küresel alana doğru çekmiştir. Finans piyasaları ulus devletin ötesinde yepyeni bir canlılık bulurken, geleneksel ekonomik faaliyet biçimleri dünyanın her yanında yeniden kıvılcımlanmıştır. Günde 24 saat çalışan uluslararası sermaye piyasaları İngiltere efsanesinin yerine geçmiştir.